Ayrım 4.
Bu doğrudan doğruya gerici bir önlemdi ve sosyal demokratlar öğretim özgürlüğünü savunmak için onun yanında yer aldılar. Ama Düring'in kötü huyu ya da belki yalnızca ancak biçimsel olarak saldırmış bulunduğu bir hükümetle uzlaşma isteği gerisini tamamladı. Sosyalistlerle bozuştu ve onları kınamaya başladı. Bu en iyi yandaşlarını, Engels'in güçlü tanıtlamalarının sarsamadığı kimseleri ondan hızla uzaklaştıracaktı. Sosyal demokrat çevreler üzerindeki etkisinin sonu gelmişti ve anti-Düring sağlam bir teorik temel vererek partiyi yeni baştan kaynaştıracaktı. Engels'in makalelerinin yayınlanmasının Forwards'da tamamlanmasıyla hemen hemen aynı zamanda kitap Leipzig'te yayınlanıyordu. Yazar tarafından yapıta verilen başlık aslında Düring'in kendisi tarafından 1865'te Münih'te yayınlanan bir kitabın Carry Ekonomi, Politik ve Toplumsal Bilimleri Altüst Ediyor biçimindeki başlığının yansılamasıydı. Düring'in yapıtı Carry'nin bir övgüsü olduğu, oysa Engels Düring'e böyle bir hizmette bulunmadığı ölçüde benzeşim iğneleyiciydi. Her ne olursa olsun 1885'te sosyalistlere karşı olağanüstü yasanın ortalığı kasıp kavurduğu bir anda ikinci baskı zorunlu bir duruma geliyordu. Bu temel yapıt bütün bu dönem boyunca Marksist yazının en çok okunan yapıtlarından biri ve bu da kuşkusuz kitabın niteliğinin ve öneminin en iyi tanıtıydı. Aynı zamanda Marksizmin Almanya'daki yayılışı ve sosyalist militanların teorik düzeylerinin yükselme ölçütüydü de. Engels'in yapabildiği son baskı gözden geçirilmiş ve genişletilmiş bir baskıydı ve 1894'te Stuttgart'ta yayınlandı. O zamandan beri yapılan yeni baskıları ve anti-Düring'in, kitabın adı bu kaldı, çevrildiği dilleri saymak gereksiz. Yalnız Fransa bakımından Engels'in 1880'de Paul Lafargue'nin isteği üzerine bu yapıttan Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adıyla tanınan 3 bölümü aldığını ve bu broşürün Fransa'da Marksizmin yayılmasına az katkıda bulunmadığını belirtelim. Anti-Düring'in anlam ve önemi. Eğer Engels'in Düring'e içinde öylesine ustaca bir yanıt vermeye giriştiği durumu anımsamaya çalışırsak, bu durumun onun için büyük bir yüreklendirme kaynağı olmadığını kabul etmek gerekir. Gerçi Almanya, Lasalcı mezhep aşamasının üstünden aşmış bir sosyalist partiye sahipti. Her seçimde sosyalist oylar sayısı artıyordu. Parti 40'a yakın basın organına sahip ve Reichstag'dan ulusal ölçüde propaganda kürsüsü olarak yararlanılabilecek bir durumda bulunuyordu. Ama birlik Gotha'da yöneticilerin ideolojik yetersizliğini ortaya koyan temeller üzerinde gerçekleştirilmişti. Komünist manifesto ya da kapitalin şöyle böyle bilindiği açıktı. Partinin çoğu kez kahramanca bir nitelik taşıyan savaşımı sıkı sıkıya siyasal bir düzeyde yer alıyordu. Gerçi enternasyonel tüzüğü eylemi yönetmeye yarıyor ve Marx'la Engels'in öğütlerine başvuruluyordu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Alman partisinde hiç kimse ne bu eylemin ilkelerini düşünmeye ne de bu eylemi bir dünya görüşüne bağlamaya çalışıyordu. Erkliğin alınması için ama sosyalizmin insanlık tarihinde ne anlama geldiği üzerinde açık bir görüşten yoksun olarak savaşım veriliyordu. Herhalde tarihsel materyalizmin büyük verileri üzerinde düşünülüp taşınılmamış bir konuydu. Demek ki Marksizm bir dünya görüşü olarak değil ama siyasal eylemin bir yol göstericisi olarak kavranıyordu. Bundan ötürü sosyalizmden yana olduğunu söyleyen ve bütün bilgi alanlarına değinen bir Düring'in bazı yöneticileri o denli etkilemiş olması şaşırtıcı bir şey değildi. Bu üniversite öğretim üyesinin seçmeciliğini ortaya çıkarmak için sahip olmaları gereken ölçütler, Marksizmin derin verilerini iyice özümlemiş olmamaları nedeniyle bu yöneticiler de eksikti. Alman sosyalistlerin Marx ve Engels'in erişilebilinir durumda bulunan yapıtlarından, Komünist Manifesto ve Kapital'den hareketle kendilerini bütün bir metin yorumlaması çalışmasıyla kuşkusuz yetenekli bulunmadıkları bir bireşime vermeleri gerekiyordu. Bu koşullar içinde Marksizmin felsefeyle başlayan bir açıklamasını önermekte duraksamayan Engels'in cesaretinden söz edilebilir. En soyut kısımdan okurlarının kültürleri ve siyasal kaygıları nedeniyle en az hazırlıklı oldukları konuların tartışmasından başlayarak onların konumlarından çok ilerideki konumlarda yer almakta duraksamadı. Bir anlamda Düring'e karşı polemik yürütmek dileklerine hizmet ediyordu. Yapmaya hazırlandığı teorik açıklamayı parti için tartışmaların güncel duruma getirdiği sorunlara bağlıyordu. Alman sosyalistlerin kendilerine görünüşte tutarlı bir dünya sistemi öneren bir adama karşı gösterdikleri ilgi, belli bir ölçüde, yüksek düzeyde teorik bir öğrenimi kabul etmek için olgunlaşmış olduklarını tanıtlıyordu. Yürütülecek olan ve Engels'in savaşımcı yapısına hoş gelen polemik, ona daha öğretici bir biçimde sunuldukları zaman çoğu kez yıldırıcı görünecek teori öğeleri, canlı bir biçimde ve tüm gülmece gücünü kullanarak bir anlatma aracı sağlıyordu. Ayrıca Marksizmin daha derin bir biçimde özümlenmiş bulunduğu günümüzde, yapıtın polemik kısımlarının çarpıcılıklarını yitirmiş olmaları ve can sıkıcı görünmelerini de bu açıklar. Ama bu Engels'in birdenbire okurlarından gerçek bir entelektüel çaba isteyen, teorik bir düzeyde yer almasını engellemez. Anti-Düring'i yazarak Engels, Marksist dünya görüşünün tüm bilgi alanlarındaki birleşimini ilk kez olarak yaptı. Ve bu nedenle burada bir Marksizm ansiklopedisinden gerçekten söz edilebilir. Kuşaklar Marksizmin temel ilkelerinin açık ve eksiksiz bir açıklamasını bu yapıtta buldular ve Anti-Düring her zaman herkes için anlaşılır kalarak Marx'ın düşüncesinin en tam bir biçimde öğrenilmesini sağlayan yapıt olarak kaldı. İlkin Engels, modern materyalizmin ne olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koydu. 18. yüzyılın mekanist materyalizmi elbette eskimişti. Çünkü bundan böyle geniş olarak aşılmış bulunan bilimsel verilere dayanıyordu. Pozitivizm modası, ussal bilgiye eski saygınlığını yeniden kazandırmak bakımından çekingen bir deneme olmuştu. Ama sınırlarının kendisi onu idealist sonuçlar içine düşürüyordu. Pozitivizm, bilimlerin 19. yüzyılın ilk yarısındaki belli bir gelişmesine uygun düşüyor ve onların başarıları ile bütünleşmeye çalışıyordu. Ama bütünsel bir materyalist görüşten yoksun bulunması sonucu olaylar topluluğunu kavrayamıyordu. Tamamen pozitivist olmak isteyen Auguste Comte, dünyayı yönetenin fikirler olduğunu söyleyecek denli ileri gidiyor ve böylece kapıyı idealizme açıyordu. 100 yıl öncekine göre çok yüksek bir düzeyde de olsa bilgiler düzeyi gerçeği büsbütün kavrayamıyordu. Bu eksiklikler karşısında idealizm daha tutarlı bir açıklama gibi görünüyordu. Bu konuda Engels yalnızca bir temel ilkeyi hiçbir ödün vermeden bir kez daha doğrulama deyimini göstermekle kalmadı. Bunun yanı sıra bilimlerin gelişmesinin materyalist bir felsefeyi zorla nasıl kabul ettirdiğini de gösterdi. Bu kendini zorla kabul ettiren bir fikir değildi. Bilgi tarafından konulan sorunlar tersine aydınlanma felsefesiyle bürünmüş bulunduğu mekanist biçim altında materyalizmin aşılmış olduğunu ve artık insan bilgisinin birliğini sağlamaya yetmediğini gösteriyordu. Örneğin biyoloji bilimlerinin gelişmesi Laplace çağında henüz kendini kabul ettiren belirlenimciliği yeni baştan tartışma konusu yapıyordu. Bütün doğa bilimlerinde hareket, nitel değişmeler, eski yapıtının kararlılığını sarsmış bulunuyordu. Klasik nedensellik artık türdeş ve tutarlı bir bilgi teorisi kurulmasına yetmiyordu. Bilimler topluluğunun görünürde hayli uyumsuz sonuçlarını eş güdümleştirmek kuşkusuz kolay değildi. Bu bilimler ortaya kesinlikle elde edilmiş çözümlerden çok, biçimsel mantık kurallarına uymayan sorunlar çıkarıyorlardı. Kısacası bilgi sürecine kendi birliğini yeniden kazandıran bir yöntem, güçlüklere meydan okumayı ve onları idealizme sıçramanın sunduğu kolay çözümlere başvurmaksızın çözmeyi sağlayan düşünce kuralları bulmak gerekiyordu. Bir başka deyişle, materyalizmin bilimlerin 19. yüzyılın 3. çeyreğindeki gelişmesine uygun düşen biçiminin ana çizgileri içinde belirlenmesi söz konusuydu. Bu biçim diyalektik materyalizmdi ve bunun ilkeleriyle yasalarını ortaya çıkarmış olmak da Engels'in deyimiydi. Marx ve onun için bu yabancı olmayan bir yöntemdi. Çok zaman önce Hegelci diyalektikten materyalist diyalektiğe geçme işini başarabilmişlerdi. Her nedenle bu işi daha Alman ideolojisiyle manifestoda tarihsel materyalizmin temellerini belirledikleri zaman yapmış bulunuyorlardıysa da, her nedenle kapital bu yöntemin iktisada uygulanmasından başka bir şey değil idiyse de, bunun teorik açıklanmasını henüz hiçbir yerde sunmamış bulunuyorlardı. Marx ve Engels'in o zaman okurların eline erişebilir yapıtlarından her biri daha çok siyasal bir perspektif içinde yer alıyor ve kimse onların tarihsel ve bilimsel çalışmalarını meydana getiren yöntem bilimi, kavramlar biçimi altında çözümleme ve anlatmaya çalışmıyordu. Demek ki anti-Düring yepyeni bir şey getiriyordu. Marksizmin dünya görüşü olarak o gerçekten ilk açıklamasıydı. Sosyalist partilerin tüm eylemini siyasal savaşımları çok aşan genel bir felsefeye bağlıyor ve proletarya tarafından bilinçli bir biçimde yürütülen bu sınıf savaşımlarının yalnızca sorunlu bir tarihsel hareket içinde yer almakla kalmadıklarını ama insanın kurtuluşu gibi bir erek de taşıdıklarını açık terimlerle anımsatıyordu. Komünist Manifesto bunu daha önce ama bu temel ilkeleri açık bir biçimde ortaya koymadan söylemiş bulunuyordu. Anti-Düring, Marksizmin özünün ilk sistematik açıklamasıdır. Ama o daha da çok bir şeydir. Yepyeni bir felsefe anlayışı oluşturur. Burjuva felsefesi, bilimleri doğru bulduğunu, kendisi de öteki bilimler üstünde bir bilim olduğunu ileri sürüyordu. Aynı zamanda hem doğal olayları hem de tinsel yaşamı açıklayan tam bir sistem kurmayı gözetiyordu. Bu anlamda bilginin gelişmesi sonucu durmadan kendi kendisiyle çelişki durumuna giren kapalı bir bütündü. Varlığın bilinç üzerindeki öncelliğini doğrulayan ve düşüncenin içinde oluştuğu koşullara sıkı sıkıya bağımlı olduğunu olumlayan Marksizm konusunda ise bu iş başkaydı. Marksizme göre bilgimiz genişlediği, gerçeği daha bilimsel bir biçimde kavradığımız ölçüde düşüncemizin biçimleri dönüşür. Felsefe artık öteki bilimler üstünde bilgimizin eksikliklerini kapatmayı gözeten bir bilim değildir. Gerçekliğin düşünce düzeyindeki dışa vurum ve bireşimidir, doğal ve insanal olayların araştırılmasında bilim tarafından elde edilen sonuçların genelleştirilmesi ve benimsenmesidir. Demek ki diyalektik materyalizm kendi özü gereği kapalı bir bütün oluşturamaz. Temeli sıkı sıkıya bilimseldir. Gerçeğin bilgisidir. Dünyayı bilimin onu kavrama başarısı gösterdiği düzeyde açıklaması gerekir. Yani bilginin her ilerlemesi, teorinin bir yeniden ayarlanmasını ya da Engels'in söyleyeceği gibi materyalizmin yeni bir biçimini içerir. Marksizm özünde bilim tarafından elde edilen sonuçların bir özümleme ve bireşim yöntemi olduğu için niteliği gereği açık, bilginin her yeni adımıyla kendi yasası gereği zenginleşmek ve dönüşmek zorundadır. Anti-Düring'i yazarak Engels, materyalizmin kendi zamanındaki bilime uygun düşen biçimini saptadı. Dahası o, bilimin eriştiği yeni sonuçlar içinde bilgimizin bir yenilenme tohumu olan şeyleri meydana çıkarmaya da yetenekliydi. Örneğin erke, enerji kavramı gibi bazı kavramları, kendi çağındaki fizikçilerin içinde çabaladıkları karışık ve mekanik yorumlardan kurtarmak için olağanüstü bir görüş güvenilirliği kanıtı verdiği söylenebilir. Kimi görüşleri bilginlerin varmış bulundukları sonuçlardan çok ileridedir. Yöntemi yalnızca 1875 yılları materyalizminin biçimini oluşturan şeyi ortaya çıkarmasını bilmekle kalmadı ama araştırıcıları aydınlatmaya ve çalışmalarını ilerletmeye de katkıda bulundu. Bugün Marksist yöntemin bilgimizin gelişme ve derinleşmesine katkıda bulunmadığını artık kimse ileri süremez. Ama böyle demekle Marksist yöntemin klasiği durumuna gelmiş bulunan bu açıklama bir din kitabı gibi düşünülmemelidir. Yapıtın bazı kısımlarının eskidiği çok açıktır. Yalnızca bir örnek vermek gerekirse, genel biyoloji ve genetikteki büyük ilerlemelerle nükleer biyolojinin ortaya çıkması, organik dünya üzerindeki bilgimize çok önemli bir adım attırmıştır. Bu alanda Engels'in vargılarına ancak onları tarihsel bağlamları içine koyarak dayanılabilir. Tıpkı Lenin'in Engels'den 30 yıl sonra materyalizm ve ampiryokritisizmde materyalizmin kendi çağının bilimsel bulgularından çıkan biçimini belirlemeye girişmesi gibi, bugün de anti-Düring'den hemen hemen 100 yıl sonra aynı eleştirel çözümleme ve bireşim çalışmasına girişmek zorunludur. Ama gene Engels tarafından 1878'de belirlenen yöntemden esinlenilmesi gerekeceğinden de kuşku duyulamaz. Bu yeni baskı özel olarak daha önceki baskılarda yayınlanan çeviri metninin tıpkısıdır. Marx ve Engels'in yapıtlarının Berlin baskısında 1962'de yayınlanan metinle yapılan bir karşılaştırma ortaya önemli bir farklılık çıkarmadı. Bu nedenle metinlerin 1956'da kabul etmiş bulunduğumuz düzenlenişini olduğu gibi koruduk. Ama gene de bir kesinlik, feodalitenin çöküşü ve burjuvazinin yükselişi metninin yaklaşık yazılış tarihi şimdi biliniyor. Engels bu parçayı köylüler savaşını, eksenini bu parçanın oluşturacağı genel bir Almanya tarihi içine sokmayı düşündüğü bir dönemde 1884 sonlarında yazmıştır. Bitirirken daha önceki baskıların notlarını gözden geçirme ve bilgilerimizin güncel düzeyine uyarlama işini üstlenen dostlarımız Pierre Boato ile Paul Laberne'e teşekkürlerimizi sunmak isterdik. Nisan 1971. E. Botticelli. Anti-Düring. 3 baskının ön sözleri. 1. Aşağıdaki çalışma herhangi bir iç dürtünün ürünü değildir. Tersine. Bundan 3 yıl önce Bay Düring, sosyalizmin yandaşı ve aynı zamanda düzelticisi olarak birdenbire 100 yılına meydan okuduğu zaman, Almanya'daki dostlar o sıralarda Sosyal Demokrat Parti merkez organı olan Volksstadt'ta bu yeni sosyalist teorinin eleştirici incelemesini yapmam için beni birçok kez zorladılar. Onlar bu işin, eğer henüz çok genç olan ve kesin olarak daha kısa bir süre önce birleşmiş bulunan partide, mezhepçilik anlayışına yeni bölünme ve karışıklık çıkarma fırsatları verilmek istenmiyorsa, kesen kes gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Almanya'daki dostlar, Almanya'daki koşulları benden daha iyi değerlendirecek bir durumda bulunuyorlardı. Buna göre onlara inanmam gerekiyordu. Ayrıca sosyalist basının bir kısmının bu yeni dönmeyi, gerçi yalnızca iyi niyetine yönelen bir sıcaklıkla karşıladığı belli olmuştu. Ama aynı zamanda bu gazetelerde Bay Düring'in sözü geçen iyi niyetine karşı beslenen saygı sonucu, onun öğretisini ve üstelik gözü kapalı kabul etme iyi niyeti de kendini gösteriyordu. Hatta bu öğretiyi vulgarize bir biçim altında işçiler arasında yaymak için hazırlanan kimseler bile çıktı. Ve son olarak Bay Düring ve küçük mezhebi, Volksstadt'ı böyle büyük savlarla ortaya çıkan yeni öğreti karşısında açık bir durum almaya zorlamak için her türlü reklam ve entrika ustalıklarını kullanıyorlardı. Gene de öbür işleri bir yana bırakarak bu ekşi elmayı ısırmaya karar vermem için bana bir yıl gerekti. Bu ekşi elma gerçekte bir kez ısırdıktan sonra tamamen yutulması gereken elmalardandı. Ve yalnızca çok ekşi değil, çok iriydi de. Yeni sosyalist teori, yeni bir felsefe sisteminin son pratik meyvesi olarak çıkıyordu ortaya. Öyleyse bu teoriyi bu sistem bütünü içinde incelemek ve sonra sistemin kendisini incelemek gerekiyordu. Bay Düring'i olanaklı olan her şeyi ve daha başka birkaç şeyi ele aldığı o geniş alanda izlemek gerekiyordu. 1877 yılından başlayarak Volksstadt'ın ardılı olarak Leipzig'te çıkan Forward'da yayınlanan ve burada bir arada bulunacak olan bir dizi makalenin kökeni budur. Eleştiriye konunun, yani Bay Düring'in yapıtlarının bilimsel yüküyle tamamen ters orantılı boyutları kazandıran şey, konunun niteliği oldu. Bununla birlikte bu boyutları bağışlatabilecek iki başka şey daha var. Bir yandan bu boyutlar bana burada yanaşılması gereken çok çeşitli alanlarda, bugün bilimsel ya da pratik bir önem taşıyan sorunlar üzerindeki görüşümün olumlu bir açıklamasını sunmak fırsatını veriyordu. Bu işi her bölümde yaptım ve bu yapıt Bay Düring'in sistemine karşı bir başka sistemi çıkarma amacını nedenle az taşırsa taşısın, tarafımdan sunulan düşünceleri birbirine bağlayan iç bağın okurun gözünden kaçmayacağını umarım. Bu bakımdan çalışmamın büsbütün verimsiz olmadığı konusunda daha şimdiden yeterli kanıtlara sahibim. Öte yandan sistem yaratıcı Bay Düring, bugünkü Almanya'da tek başına bir olay değildir. Bir süreden beri Almanya'da evren doğum, genel doğa felsefesi, siyaset, iktisat ve benzeri sistemleri bir gece içinde mantar gibi düzinelerle boy vermektedir. En önemsiz felsefe doktoru, hatta en önemsiz öğrenci bile bugün kendini en azından bir tam sistem kurmaktan bağışık saymıyor. Tıpkı modern devlette her yurttaşın üzerinde oy vermeye çağrıldığı bütün sorunlar konusunda bir yargıya varmak için olgun bulunduğunun varsayılması gibi. Tıpkı ekonomide her tüketicinin geçimi için satın alma durumunda bulunduğu bütün metalar üzerinde tam bir bilirkişi olduğunun kabul edilmesi gibi. Aynı varsayım bundan böyle bilimde de hüküm sürecek. Bilim özgürlüğü kişinin öğrenmediği şeyler üzerinde yazması ve bunu sıkı sıkıya bilimsel tek yöntem olarak satması anlamına geliyor. Bay Düring'e gelince o, bugünün Almanya'sında her yerde öne fırlayan ve kendi ekstra işporta malının yaygarası her şeyi bastıran bu gösterişçi sözde bilimin en temsil edici örneklerinden biridir. Şiirde, felsefede, siyasette, iktisatta, tarihte ekstra işportamalı, ders ve siyaset kürsüsünde ekstra işportamalı, her yerde ekstra işportamalı, öteki ulusların orta malı ve bayağı işportamalından farklı olarak üstünlük ve fikir derinliği iddialarına sahip ekstra işportamalı. Almanya entelektüel sanayisinin tam da Philadelphia sergisinde ne yazık ki yanlarında temsil edilmediği öteki Alman malları gibi ucuz ama kötü kaliteli, en özellik belirtici ve en ağır ürünü olan ekstra işportamalı.